إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Şura suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle Allah'tan başka veliler edinen kimselerden bahsetmişti. Allah'tan başkalarını veli edinmişler, Allah'tan başkalarına ibadet edenler. Allah'tan başkasını veli edinmek ne demektir? Veli dost demek. Fakat burada sadece dostu kastedilmiyor. Allah'tan başkalarını veli edinenler, Allah'ın sıfatlarını Allah'tan başkalarına verenler, Allah'ın yetkilerini Allah'tan başkalarına verenler. Nasıl ki mesela Allah Azze ve Celle her şeyi işitendir, her şeyi bilendir, her şeyi görendir. Bu sıfatları mesela insanlara verenler, benim veli edindiğim şahıs her tarafı görür, her şeyi bilir, her şeyden haberdardır diye inananlar. Allah Azze ve Celle bunları tehdit etmektedir. Allah'tan başkalarını veli edinmek, Allah'ın yetkilerini insanlara vermek, Allah'tan başkalarını veli edinmek, Allah'ın sıfatlarını insanlara vermek, Allah'tan başkalarını veli edinmek, bu dünyada bana yardım edebilir gibi düşünmek, istediğim zaman, yardım istediğimde o bana yardım edecektir diye inanmak, Allah'tan başkasını veli edinmek, kıyamet gününde beni kurtaracaktır, bana şefaat edecek ve beni kesinlikle kurtaracaktır diye inanmak, Allah Azze ve Celle bütün bunları reddetmektedir. Allah'ın sıfatları insanlara verilemez. Allah'ın kainatı idare etme, kanun koyma sıfatı var. Allah'tır, ilahdır, kanun koyandır. İtaat edilecek olan O'dur. Rab olan O'dur. Kanunun çıktığı merci ve terbiye edici olan O'dur. Ondan başkası ilah olmadığı gibi Rab da değil. Uluhiyette de, rububiyette de tektir. Ondan başka ilah da yoktur, ondan başka Rab da yoktur. İnsanlar hem yalnız O'na ibadet edecek, yani yalnız O'na itaat edecek ve yalnız O'na dua edecek, yalnız O'na secde edecek. Sadece secde değil, Allah'tan başkalarına itaat etmeyecek, bu sıfatı, Allah'ın bu sıfatına hiç kimseye ortak koşmayacaklar. Allah'ın hiçbir sıfatını hiçbir mahluka vermeyecekler. Bu şekilde Allah'tan başkalarını veli edinmemiş olacaklar. Eğer Allah'ın bir sıfatını birine veriyorsa insan, onu veli edinmiş demektir. Eğer yardım istediğim zaman bana yardım edebilir diye inanıyorsa, her şeyi işitir, her şeyi görür, her şeyi bilir, her türlü kudreti var. İstediği zaman yardım edebilir, mezarda bile olsa, ondan yardım isterim ve o ya ondan yardım istediğim zaman bana yardım gelir diye düşünenler, onu Allah'tan başka veli kabul etmiş olurlar. Dostluğun ötesinde bir şey. Müslüman elbette Müslümanın dostudur. Ama onu Allah'tan başka bir veli makamına çıkarmamalı. Allah istemese bile haşa, sanki o onu kurtarabilirmiş gibi. Bazıları Allah'tan başkalarını veli edinirken, belki bu şekilde açık veli edinmezler. Kabirdeki filan zat istediği zaman bana yardım eder diye belki o şekilde inanmazlar. Ama onları Allah'a aracı kılarlar. Allah'a yaklaşabilmek için onları aracı kılarlar. Mekke'nin müşrikleri de bu şekilde düşünüyorlardı. Diyorlardı ki, مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. Biz bu putlara niye tapıyoruz, niye ibadet ediyoruz? Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye bizi. Allah'a yaklaşmak için, yani niyetleri iyiydi kendilerince, Allah'a yaklaşmak için putları aracı kılıyorlardı. Putların kainatın yaratıcısı olarak görmüyorlardı. Ama kainatın yaratanına yaklaşabilmek için onları aracı kılmak gerektiğine inanıyorlardı. Demek ki onları Allah olarak, yaratan olarak görmediler. Ancak Allah Azze ve Celle'ye ortaklar koştular. Onları veli kabul ettiler. Onların kendilerine yardım edebileceklerine inandılar. Allah'ın bir takım sıfatlarını onlara verdiler. Peygamberler şirkle mücadele için geldi. Sadece Allah'ı veli kabul etmemiz için gönderildiler. Hiçbir mevzuda Allah'a ortak koşmayalım diye. Ne duada, ne ibadetlerde, secdede, rükuda, ne kanun koyma mevzuunda, insanlara yol gösterme mevzuunda, hiçbir mevzuda Allah'a ortak koşmayalım diye. İşte Allah Azze ve Celle Allah'tan başka veliler edinen kimseleri tehdit ediyor. Allah'tan başkalarını veli edinenler ebediyen cehennemde kalacaklardır. İnsanların Allah'tan başka putlaştırdıkları, ilahlaştırdıkları o varlıklar ya da onların namına konuşanlar, din uyduranlar ve sonra dinimizde böyledir diyenler, bunlar Allah'tan başkalarını neden veli edinmemizi isterler? Neden insanlar Allah'tan başkalarını veli edinirler ve neden Allah'tan başkalarını veli edinmemizi isterler? Çünkü Allah'tan başkalarını putlaştıracaklar ki sadece Allah Azze ve Celle'ye itaat etmeyecekler ve bizim dinimiz de şöyledir, böyledir diyecekler ve istedikleri gibi bir din meydana getirecekler, sonra da özgür olacaklar. Dinimizde böyledir diyecekler, yalan söyleyebilecekler. Bir din meydana getirecekler, uydurma bir din ve sonra bize ilahlarımız böyle emretti diyecekler. Uydurma bir din meydana getirecekler, atalarımızdan böyle duyduk, böyle gördük diyecekler. İşte bu şekilde aslında kendi nefislerini konuşturacaklar. Hakikatte istediklerini söyleyecekler ve sonra onu o yanlış dine mal edecekler. Dinimiz böyle diyecekler, atalarımızdan böyle gördük diyecekler. Eğer sadece Allah Azze ve Celle'yi veli kabul etselerdi, kendilerinin dostu ve kanun koyucusu, onların üzerinde velayet hakkı olan, hüküm koyma hakkına sahip olan tek zat olarak Allah'ı görmüş olsalardı, o takdirde Allah'ın peygamberine itaat etmeleri gerekecek, kitaba itaat etmeleri gerekecek ve dolayısıyla da istedikleri gibi bir din uyduramayacaklardı. O yüzden başkalarını ilahlaştırdılar. Başkalarını veli ittihaz ettiler. Onların izinden gittiler, velayet hakkını onlara verdiler. Hükmetme yetkisini onlara verdiler. Kanun koyma yetkisini onlara verdiler. Çünkü çok iyi biliyorlardı ki onlar kendilerinin istediği gibi bir nizam meydana getirecekler. Nefislerine uygun bir nizam meydana getirecekler. Onun için sahteleri veli ittihaz ettiler. Sahte ilahlar ve Rabler meydana getirdiler. Aslında kendi istedikleri gibi bir hayat sürmek istiyorlardı. Özgür olmak istiyorlardı. Eğer bir tek Allah'a itaat etselerdi, o takdirde özgür olamayacaklarını düşünüyorlardı. Nasılsa mezardakileri ilahlaştırdıkları zaman ya da o cansız putları ilahlaştırdıkları zaman nasılsa onlar onlara karışmıyordu. Nasılsa mezardakiler onlara kanun göndermiyor, kitap göndermiyor, peygamber göndermiyordu. Onlar böyle bir ilah istiyorlardı. Onlara kanun göndermeyen, kitap göndermeyen, peygamber göndermeyen bir ilah. İşte o yüzden onları ilahlaştırıyorlardı. Eğer sadece Allah'ı ilahlaştırmış olsalardı, o takdirde Allah Azze ve Celle onlara bir takım kanunlar koyduğu zaman ona itaat etmek zorunda kalacaklardı. Peygamberi kabul ettikleri zaman ona itaat etmek zorunda kalacaklardı. O zaman özgür olamayız gibi düşünüyorlardı. Nefislerine köle olmuşlardı, farkında değillerdi. Allah'a itaat etmemek için başkalarını ilahlaştırıyorlardı. Başkalarına velayet hakkı veriyorlardı. Hükmetme hakkını, nizam tayin etme hakkını, insanların üzerinde hakimiyet hakkını başkalarına veriyorlardı. Bu şekilde özgür olacaklardı, zayıf ilahlar istiyorlardı. İstedikleri zaman itiraz edebilecekleri ilahlar, istedikleri zaman değiştirilebilecek olan kanunlar istiyorlardı. İstedikleri zaman bırakabilecekleri ideolojiler istiyorlardı. Eğer sadece Allah'ı kabul etmiş olsalardı, o takdirde Allah'tan geleni değiştirmeleri mümkün değildi. O yüzden sadece Allah'ı veli olarak görmek istemiyorlar. Hükmetme hakkını sadece Allah'a vermek istemiyorlar. Bazı konularda Allah'a itaat ederiz diyorlardı ama mesela Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Nasılsa onların hayatında ciddi bir değişiklik meydana getirmiyordu. Nasılsa onların yaptıklarına karışmıyordu. Kabe'yi tavaf etmek nasılsa onların hayatına müdahale etmiyordu. Onu kabul ediyorlardı. Melekleri kabul ediyorlardı. Allah'ın varlığını kabul ediyorlardı. Fakat Allah Azze ve Celle'yi hayatlarına karıştırmak istemiyorlardı. Meleklerin vahiy getirdiğini kabul etmiyorlardı. Allah'ın yeryüzüne müdahale edeceğini bir peygamber göndermekle, kitap göndermekle hayatımıza karışacağına inanmak istemiyorlardı. O yüzden Allah'tan başkalarını veli ediniyorlardı. Allah bizimle uğraşmaz diye inananlar da o vardı. Filozofların içerisinden niceleri Allah o kadar yücedir ki bizimle ilgilenmez, insanla ilgilenmez diyorlar. Aslında özgür olmak istiyorlardı. Nefislerine tapıyorlardı, köle olmuşlardı nefislerine ama özgür olduklarını zannediyorlardı. Her istediklerini yaptıkları zaman özgür olacaklarını düşünüyorlardı. Halbuki gitgide nefislerinin ve şeytanın kölesi oluyorlardı. Allah'a kul olmak istemeyenler insanlara kul köle oluyordu. Allah'a itaat etmeyenler liderlere itaat ediyorlardı. Hükümdarlara, krallara itaat ediyorlardı. Allah Azze ve Celle insana şeref verdi peygamber göndermekle. İnsana özgürlük verdi. İnsan Allah'a karşı özgür olamaz ama nefsine karşı özgür olabilir vahye uyduğu zaman. Vahye uyduğu zaman insan şeytana karşı özgür olabilir. Vahye uyduğu zaman sadece Allah'a itaat ettiği zaman kullara kul olmaktan kurtulur. nefsine kul olmaktan kurtulur, şeytana kul olmaktan kurtulur. Allah Azze ve Celle insana vahiy göndermekle aslında bütün bunlara kul olmaktan kurtardı. Ama insan anlamak istemedi. Kullara kulluk yaptığı halde Allah'a kulluk yapmak istemedi. Şeytana kulluk yaptığı halde Allah'a kulluk yapmak istemedi. Nefsine itaat etmek istiyordu. İnsanların meydana getirdiği düzenler onun işine geliyordu. Halbuki aslında işine gelmiyordu. O öyle zannediyordu. Vahye göre hayatın zor bir hayat olduğunu düşünüyordu. Vahye göre, sadece vahye göre yaşamak istemiyordu. İstediği zaman vahyin dışına çıkmak istiyordu. O yüzden Allah'ın dışında bir takım velileri olması gerekiyordu. Allah'ın dışında bir takım varlıkları ilahlaştırması gerekiyordu. Onları konuşturacak ve onların adıyla bir din meydana getirecek. Aslında kendi istediğini söylettirecek onlara. Ondan sonra işte dinimiz böyle diyecek. Atalarımızdan bunu gördük diyecek. Hakikatte kendi nefsini konuşturmaktaydı. Vahye uygun hayatı zor zannediyordu. Sadece Allah'a itaat edecek olursak o zaman hayatımız zorlaşır diye düşünüyordu. Halbuki vahye göre hayat kolay bir hayattır. Aslında nefse göre hayat zor bir hayattır. Belki o anda kolay gelir. Nefisle mücadele etmek o anda zor gelebilir. Nefse teslimiyet, şeytana teslimiyet insana o anda kolay gelebilir. Fakat daha sonrasında çok kötü şeyler başına gelecektir. Hayat boyu pişman olacağı şeyler yapacaktır. Aslında ondan sonrası zor bir hayattır. Günah dolu bir hayat. Aslında zor bir hayattır. Ama o günah dolu bir hayat istediği için başkalarını veli kabul eder. Ve onlar izin veriyorlar diye düşünür. Allah'tan başkalarını veli edinir. Ve sonra işte onlar müsaade ediyorlar der. Halbuki onlar da Allah'ın kullarıdırlar sadece ve böyle bir yetkileri yoktur. Allah'ın yetkilerini onlara verir, vermiş gibi yapar. Onları öyle yetkili görüyor gibi davranır. Hakikatte özgür olmak istemektedir, kendi istediğini yapmak istemektedir. İşte böylelerini Allah Azze ve Celle tehdit eder. Allah'tan başkalarını veli edinenler, onlar bilsinler ki hafizun aleyhim, Allah onların üzerine muhafızdır, yaptıklarını görmektedir ve kontrol altındadırlar. Ve Allah Azze ve Celle onların her yaptığını yazmaktadır. Dolayısıyla ey Resulüm sen üzülme. Madem Allah Azze ve Celle onların her yaptığını görüyor ve yazıyor ve yazdırıyor. Ve sen onların üzerinde bir vekil değilsin. Sen kıyamet gününde onları savunmak zorunda değilsin. Sen onların vekili değilsin, avukatı değilsin ey Resulüm. O halde üzülmene de gerek yok. Ve sen onların kaderleri üzerinde de söz sahibi değilsin. Sana neden buna müsaade ettin diye Allah hesap sormayacak ey Resulüm. Sen onların üzerinde bir vekil değilsin. Ne onların avukatısın, ne de sen onlara ben sizi kurtarırım dedin. Tam tersine sen onlara ben sizi kurtaramam dedin. Ey filan oğulları, falan oğulları, nefsinizi Allah'a satın demişti Allah Resulü. Akrabalarını çağırmıştı. Onlara böyle seslenmişti. Ey akrabalarım, falan oğulları, filan oğulları, nefsinizi Allah'a satın, Allah'a teslim olun. Ben sizi kıyamet gününde kurtaramam. Ey halam Safiye, nefsini Allah'a sat, seni de kurtaramam. Ey kızım Fatıma, nefsini Allah'a sat, Allah'a teslim ol. Seni de kurtaramam. Ey Resulüm sen onlara böyle söyledin. Ben sizin üzerinizde bir vekilim, sizi kurtaracağım demedin. O sahte veliler öyle söylediler onlara. Siz benim peşimden gelin, ben sizi kurtarırım dediler. Sen onlara böyle bir şey demedin. O sahte veliler Sırat Köprüsü'nün üzerinde duracak. Başında duracak ve sonra
kendisinin peşinden gelenlere o Sırat köprüsünden geçirecekti. Öyle söylemişti onlara. Ey Resulüm, sen böyle bir şey söylemedin. Onlar öyle söylemiş olabilirler. Onlar onlara vekil olduklarını söylüyorlar yani. Peygamber bile kimseye vekil değil iken, onlar peşlerinden gelen kimseler için vekil olduklarını, onları savunabileceklerini ve onları Sırat köprüsünden geçirebileceklerini, kendilerinin şefaatıyla kurtulabileceklerini söylediler. Bir kısmı kendi böyle söyledi. Bir kısmı da kendisi söylemedi. Başkaları onlar namına söyledi. Benim şeyhim hepimizi kurtaracak dedi. Şeyh belki öyle söylememişti. Kendisinin kurtulduğu da belli değil. Acaba kendisi kurtulmuş mudur? O da belli değil. Kendisi kurtulsa bile acaba Allah Azze ve Celle şefaat yetkisi verecek midir kendisine? O da belli değil. مَنْ زَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِيِذْنِهِ Kimmiş o Allah katında şefaat edecek olan? Allah'ın izniyle olursa o başka. Kimmiş Allah müsaade etmediği halde şefaat ederim, gelin benim peşimden diyen? Veya benim şeyhim böyledir diyenler, bizi kurtaracak diyenler, Sırat köprüsünün başında duracak ve bizi geçirecek diyenler, peygamberin bile böyle bir yetkisi yok. Ey kızım Fatıma, seni bile kurtaramam. Hazreti Nuh Aleyhisselam bu dünyada oğlu boğulurken tufan esnasında ya Rabbi demişti oğlum. Ama Allah Azze ve Celle Hazreti Nuh'un bile talebini reddetmişti. Ey Nuh, o senin ailenden değildir. Cahil olmaktan seni men ederim. Böyle konuşma, o senin ailenden değildir. Hazreti Nuh kendi oğlunu kurtaramaz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kızını kurtaramaz. Ama bazılar vardır ki benim peşinden gelin ben sizi kurtarırım derler. Bu şekilde insanları peşlerinden sürüklerler. Ey Resulüm, sen onlara böyle bir söz mü verdin? Vermedin, o halde üzülme. Sen onların üzerinde vekil değilsin. Onların avukatlığını yapacak da değilsin. Sen onlara böyle bir söz vermiş de değilsin. Allah sana onlardan dolayı hesap soracak da değil. Onların canları öyle istiyor. Onlar sadece Allah'ı veli olarak görmek istemiyor. Sadece velayet yetkisini Allah'a vermek istemiyor. Üzerindeki tek söz sahibi olanın Allah olmasını istemiyor. Başkalarının da kendi üzerinde söz sahibi olmasını istiyor. Neden? Onlara dayanarak özgür olmak istediği için. Sadece Allah'a itaat edecek olursa, vahye göre hayatın zor olacağını düşünüyor. Her zaman itaat etmek istemiyor. Her şeyi gören, bilen bir Allah. Sadece ona itaat etmek istemiyor. Her şeyi görmeyen, bilmeyen zayıf ilahlar istiyor. Hükümlerini değiştirmesi mümkün olan sahte ilahlar meydana getiriyor. Ey Resulüm, üzülme. وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا İşte biz sana bu kitabı Arapça bir Kur'an olarak vahyettik. Arapça bir kitap olarak Kur'an nazil edildi. Allah Azze ve Celle kitabının Arapça olduğunu söylüyor. Demek ki elimizdeki kitap tercüme değildir yani. Çünkü tercümeler vahiy sayılmazlar. Kur'an'ın tercümesi Kur'an sayılamaz. O bizim anladığımızdır. Kur'an hem lafzı hem manası Allah'tan olandır. Bizim tercümelerimiz mananın nakledilmesidir. Lafız bize aittir. Mana Allah'a ait olsa bile lafız bize aittir. Mana da anladığımızdır. Allah Azze ve Celle'nin kitabı sayılamaz dolayısıyla. Ve orijinali Arapçası Kur'an'dır, kelamullah'tır. Dolayısıyla insanlar hiçbir zaman tercümesiyle namaz kılamazlar. Çünkü Kur'an okumuş olmazlar. Namazda Kur'an okunur. Allah Azze ve Celle, ya eyyuhel müzzemmil, ey geceleyin yatan Habibim, örtüsüne bürünmüş, üzüntülü üzüntülü yatan Habibim, kumil leyle illa kalile, geceleyin kalkacaksın, namaza duracaksın, gecenin az bir kısmı dışında gece kalkacaksın. Gecenin yarısı kadar veya biraz az veya biraz daha fazlası kalkacaksın ve verettilil Kur'an'a tertiyle Kur'an okuyacaksın tane tane. Allah Azze ve Celle namazda Kur'an okumayı emrediyor. Verettilil Kur'an'a tertiyle buyuruyor. Geceleyin kalkacak, namaz kılacak ve namazda Kur'an okuyacaksın. Demek ki başka bir şey okunamaz, Kur'an okunacak namazda. Ve madem ki tercümesi tam anlamıyla Kur'an sayılamayacağına göre, o halde tercümesi namazda okunamaz. Allah Azze ve Celle namazda Kur'an okunacağını ifade etmiştir çünkü. Ey Resulüm, sana biz bu kitabı Arapça bir kitap olarak vahyettik. Çünkü Araplardan idi Hazreti Peygamber. Ta ki hiç kimse itiraz edemesin. Biz Arabız, bize başka bir lisanda kitap geldi, olur mu ki böyle şey demesinler diye. Araba Arap'ın diliyle bir kitap geldi. İtiraz edemesinler diye. Fakat yine itiraz ettiler. Kendilerince şöyle düşündüler. Eğer başka bir dilde gelmiş olsaydı, hani diyebilirdik, belki de bu Allah'tandır çünkü Muhammed başka dil bilmez. Madem ki başka bir dille, mesela İngilizce ile Türkçe ile gelseydi vahiy, o zaman belki kabul ederdik. Çünkü Muhammed başka bir dil bilmiyor. Madem ki başka bir dille mükemmel bir kitap yazıyor, o halde bu kendi kitabı olamaz diyebilirdik. Ama zaten Arap'tır, Arapça konuşuyor ve Arapça bir kitap getirdi. O halde bu mucize olamaz dediler bazıları. Ve itiraz etmek için bahane arıyorlardı. Eğer Kur'an Arapça olmasaydı biz Arabız diyeceklerdi. Bize Arapça olmayan bir kitap nasıl anlayalım diyeceklerdi bu seferde. Halbuki evet, onların diliyle gelmişti ama onların yazabileceği bir kitap olarak gelmedi. Allah Azze ve Celle onlara meydan okuyordu. Haydi benzerini getirin, bir tane suresi olsun. Bir sure olsun, benzerini getirin. Arapçadır, sizin konuştuğunuz dille gelmiş. Elif gibi, lam gibi, mim gibi harflerden müteşekkildir. Haydi onun bir tane suresinin benzerini getirin. Madem ki Arapça olarak gelmesini, mucize olmasını engel olarak görüyorsunuz. Madem ki Arapça geldiği zaman itiraz ediyorsunuz. Sen zaten Arapsın ve Arapça olarak bu kitabı getirdin deyip İtiraz ediyorsunuz madem, o halde haydi bir tane suresinin benzerini getirin ve bu dava bitsin. Bir tane suresinin benzerini getirmiş olsaydılar, tarih boyunca 1400 yıldır bu ayet Kur'an'da meydan okumaya devam ediyor Allah Azze ve Celle. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Eğer şu kulumuza indirdiğimiz kitaptan, şu Kur'an'dan hakikaten şüphe ediyorsanız, haydi onun bir tanesinin mislini getirin. Aynısını da değil, mislini getirin, yine Allah Azze ve Celle kabul edecek. Haydi getirin. Bir tane Kur'an'ın surelerine benzer, onun gibi gayipten haberler veren, onun gibi bilimsel gerçeklere temas eden, onun gibi musikisi olan, onun gibi ezberlenmesi kolay olan, onun gibi bir medeniyet meydana getiren, onun gibi bir hukuk mucizesi olan, onun gibi kelimeleri arasında mükemmel bir ahenk olan, haydi onun gibi bir tane suresinin benzerini getirin. Getiremediler. Getirselerdi Kur'an'ın davası çökmüş olacaktı. Getirselerdi kılıçlara sarılmak zorunda kalmayacaklardı. Bir tane suresinin benzerini getirebilseydiler, İslam'a karşı Haçlı seferleri yapmak zorunda kalmayacaklardı. Onu yapamayınca kılıçlarına sarılmak zorunda kalmışlardı. Halbuki Kur'an'ın davası anlaşılırdı, iddiası basitti. Bir tane suresinin benzerini getirseydiler, bu kadar kavgaya, 1400 yıldır bu kavgaya gerek kalmayacaktı. Demek ki ona gözleri kesmedi, savaşmak onlara daha kolay geldi. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin kitabına benzer bir kitap meydana getirmek insan için mümkün değil. Çünkü Kur'an mucizdir. İnsanı aciz bırakmaktadır. İnsanlar bu kadar kitap yazdılar. Bütün yazılan kitaplarda hatalar tespit edilir. Bütün yazılan kitaplarda amma gramer hataları, amma mana hataları, amma doğru olmayan bilgiler, amma çelişkiler, her neyse bir sürü hatalar tespit edilir insanların sözlerinde. Allah Azze ve Celle'nin hiçbir hükmünde bir hata tespit edemediler. İşte ey Resulüm, biz sana bu kitabı Arapça bir kitap olarak vahyettik. Tercümelerinde hata olabilir. Tercümeler insanlar yapmaktadır. Yanlış anlayabilir. Bazı yerlerde birkaç mana ihtimali olur. Bazen bir kelime birkaç manaya gelir. Bazen bir harfin bile birkaç manaya gelme ihtimali olur. Acaba oradaki vav istinafiye midir, yoksa atıf vavı mıdır, yoksa başka bir şey midir? Buna göre mana değişecektir. Dolayısıyla mealler arasında fark olur. Ama Allah Azze ve Celle'nin kelamında bir hata söz konusu değildir. Meallerde hata olabilir. O yüzden meal ile namaz kılınamaz. Allah Azze ve Celle kitabını Arapça olarak indirmeyi tercih etti. Çünkü Arapça o zaman çok gelişmişti. Allah hangi lisan ile kitabını indireceğini bilir. Dünyanın en gelişmiş dillerinden de Arapça. Araplar çölde başka bir sanatla meşgul olamıyorlardı. Mimariyle meşgul olacak halleri yoktu ya. Kumun ortasında yaşıyorlardı. Mimari nasıl gelişebilirdi ki onlarda? Onlarda tıp ilmi nasıl gelişebilirdi ki? Onlarda ziraat ilimleri nasıl gelişebilirdi ki? Onlarda matematik, fizik, kimya nasıl gelişebilirdi ki? O zaman zaten dünyada bunların birçoğu mevcut değildi. Bazı memleketlerde bunların belki az bir şekli, çok az bir kısmı belki mevcuttu ama Arabistan'da o bile yoktu. O yüzden Arap'ın tek bildiği şey kervanlarla bir yere gitmek, gelmek. Orada üretilmiş olanları alıp oradan getirmek. Allah Azze ve Celle Kabe ile onlara para kazandırıyordu. Kabe'ye gelen eskiden beri, Hazreti İbrahim'den beri Kabe'ye gelen hacılarla para kazanıyorlardı. Kervanlarla da alışveriş yapıyorlardı. Bu şekilde geçinip gidiyorlardı. Allah Azze ve Celle onların o şekilde bir ortamda kalmalarını takdir etmişti. Şiirde geliştiler. Şiirde geliştiler ve zorluklara hazır hale geldiler. En çok bildikleri şey şiir idi. Dilde gelişmişlerdi. Şiir yarışmaları düzenliyorlardı. Arapçaları süperdi. Onların konuşmuş olduğu Arapçayı bugün dünyada konuşan hiçbir millet mevcut değil. Arap'ın, o günkü Arap'ın konuştuğu Arapçayı bugün konuşabilecek bir insan da dünyada mevcut değil. Ne öyle bir millet var, ne öyle bir insan var. O kadar Arapçada ilerlemişlerdi. Ve Allah Azze ve Celle onlara Arapça bir kitap indirerek meydan okuyordu. Sizin tek bildiğiniz şey, en iyi bildiğiniz şey şiirdir. Haydi benzeri bir şiir yazsanıza. Kur'an şiir değil, madem şiir diyorsunuz, madem ki peygambere şair diyorsunuz, haydi o zaman onun benzeri şiirler meydana getirsenize. Haydi Arapçanız süper, o halde ondaki hataları tespit etsenize. Haydi Arapçanız süper, o halde onun gibi bir sure meydana getirsenize. Getiremediler. Allah Azze ve Celle peygamberlerine mucize verirken onların en iyi bildiği alanda verir. O günkü toplumun en iyi bildiği alanda onlara mucize verilir. Hazreti Musa döneminde insanların en iyi bildiği şey sihir idi. O yüzden Allah Azze ve Celle asa mucizesini verdi Hazreti Musa'ya. Asayı verdi ve asayı attığı zaman ejderhaya dönüşüyordu. Elini koynuna sokuyordu, çıkarıyordu, bembeyaz nur oluyordu. Tekrar koynuna sokuyordu, çıkarıyordu, eski haline geliyordu. Hiçbir sihirbazın böyle bir marifeti yoktu. Anlasınlar diye, bu sihir olamaz. Anlasınlar diye, hiçbir sihirbaz bir değnek parçasını ejderhaya çevirebilmiş değil. Anlasınlar diye. Onların en iyi bildiği alanda onlara mucize veriliyordu. Hazreti İsa zamanında en iyi bilinen mesele tıp ilmiydi. Tıp ilmi o günde bugün de ölüleri diriltemiyor. Allah Azze ve Celle Hazreti İsa'ya ölüleri diriltebilme kudreti veriyordu. Öyle bir mucize veriyordu. Körlerin gözünü açma. Bugün bile körlerin gözü açılamıyor. O gün Hazreti İsa körlerin gözünü açıyordu Allah'ın izniyle. Ölüleri diriltiyordu Allah'ın izniyle. Alacalıları iyileştiriyordu Allah'ın izniyle. İnsanları evlerinde sakladıkları paraları, pulların yerlerini söylüyordu Allah'ın izniyle. Bugün de bunları yapmak mümkün değil. Ne ölüleri diriltebilir insan, ne de bugün hala körlerin gözünü açmayı başarabilmiştir. Allah Azze ve Celle insanların yapamayacağı şeyleri mucize olarak veriyordu. Ama insanların en iyi bildiği şeyleri veriyordu. İnsanların bilmediği şeyleri verseydi, bilmedikleri bir alanda yani bir peygambere mucize verseydi, o zaman itiraz ederlerdi. Derlerdi ki ey Muhammed, sen bize bilmediğimiz bir alanda mucize getirdin. Bizim en iyi bildiğimiz mesela şiirdir. Bize şiir alanında benzerini getiremeyeceğimiz cümleler getirsene. Eğer İsa Aleyhisselam mesela başka bir mucize gösterseydi belki derlerdi ki körün gözünü açsana. Musa Aleyhisselam başka bir mucize gösterseydi derlerdi ki hadi mesela şu değneği bir hayvana dönüştürsene. Biz bunu yapamıyoruz, haydi yapsana. Onlar daha demeden onların en iyi bildiği alanlarda onlara meydan okundu. Mucize demek zaten bu demek değil mi? Meydan okuyor Allah Azze ve Celle mucizelerle. İnsanları aciz bırakıyor. Benzeri getirilemeyen şey, insanları aciz bırakan şey mucize. Ey Resulüm, sana da Arapça olarak indirdik. Çünkü Arap'ın en iyi bildiği şiir idi. Ve onları Allah Azze ve Celle kitabını indirerek meydan okuyordu. Arapsınız ve Arapçanız süper. Haydi Kur'an'ın bir benzerini, olmadıysa 10 tane suresinin benzerini, onu da yapamadıysanız 1 tane suresinin benzerini getirin. Getiremediler. İşte ey Resulüm, biz sana kitabı Arapça olarak vahyettik. Neden? لِتُنْزِرَ اُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. Ummul Kura'yı, şehirlerin anasını yani Mekke'yi uyarasın diye, yani Mekke ahalisini. Mekke'nin kendisi, toprakları elbette ki ikaz edilecek değil. Elbette ki kasıt o olamaz. Mekke'yi uyarasın diye derken yani Mekke'de yaşayanları demek isteniliyor. Bazen böyle konuşulur. Bu tarzda konuşmalar mümkündür. Allah Azze ve Celle kitabını gönderirken bazen insanların konuşmasına benzer şekilde gönderir. İnsanlar bazen böyle konuşurlar. Aynen onların konuşmasına benzer bir şekilde şehirlerin anasını uyarman için. Şehir uyarılır mı? Şehirde yaşayanlar uyarılır. Ama insanlar da böyle konuşmaktadırlar. Allah Azze ve Celle, ey Resulüm, biz sana bu kitabı indirdik ki Arapça olarak evvela Ümmül Kura'yı, yani orada yaşayan insanları uyarasın diye, ve men havlehe, bir de etrafındakileri. Mekke'yi ve Mekke'nin etrafındakileri uyarasın diye sana bu kitabı indirdik. Kitap elbette ki bütün insanlığa gönderilmiştir. Burada Allah Azze ve Celle Mekke'yi ve Mekke'nin civarını derken daha uzaklar sanki dahil değilmiş gibi bir mana akla gelmesin. Allah Azze ve Celle başka yerlerde peygamberini tüm insanlığa gönderdiğini açıkça ifade eder. Tebârekellezî nezzelel furkâne alâ abdihi liyekûne lil âlemîne nezîrâ. Furkan suresinin başında Allah Azze ve Celle kendisinin mübarek olduğunu ifade ettikten sonra kuluna, kulu Muhammed'e Furkan'ı indiren, şu Kur'an'ı indiren Allah ne kadar yücedir. Neden indirmiştir? لِيَكُونَ لِلْعَالَم۪ينَ نَز۪يرًا. Bütün alemleri uyarmak için, bütün alemlere uyarı olsun diye. Sadece Mekkelilere değil veya Mekke'nin civarında yaşayanlara değil, bütün alemlere uyarı olsun diye. Peygamberimiz de öyle buyuruyor. Ben siyah ve beyaz tüm insanlığa gönderildim. Ben kırmızı ve sarı tüm insanlığa gönderildim. Kur'an buyuruyor, ey Resulüm de ki onlara, inni Resulullah ileykum cemi'a, ben hepinize gönderilmiş Resulullah'ım. Hepinize, sadece Arabistan'da yaşayanlara değil. Burada Ummul Kura'yı ikaz etmek, Mekke'yi, Mekkelileri ve etrafındakileri uyarman için derken, sadece onlar değil ama evvela onlar denilmek isteniliyor. Evvela, çünkü Hazreti Peygamber onların çocuğu, onların diliyle konuşuyor, onların içinde doğmuş büyümüş, elbette ki evvela onları uyaracak. وَاَنْزِرْ اَشِرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ. En yakın akrabalarını uyar ey Resulüm. Evvela buradan başla. En yakın akrabalarınla işe başla. Mekkelilerle, Mekkelilerin içinden Haşimoğullarıyla, Haşimoğulların içinden evvela yakınlarınla, daha yakın olanlarla. Ondan sonra diğerleriyle ve daha uzaktakilerle, daha uzaktakilerle. Evvela Mekke, ondan sonra Mekke'nin etrafındakiler. Ama daha sonrasında ise bütün dünya. En'am suresinde Allah Azze ve Celle öyle buyuruyor. De ki ey Resulüm, uhiye ileyye hazel Kur'an. Bu Kur'an bana vahyedildi. Neden? Li unzirakum bih, sizi bu Kur'an'la uyarayım diye. Ve men havleha, bir de ve men belag, bir de bu Kur'an, bu Kur'an kime ulaştıysa hepsini uyarayım diye. Böyle söyle onlara ey Resulüm, bu kitap bana vahyedildi ki sizi uyarayım ve bütün ulaşmış olanları uyarayım. Yani kıyamete kadar bu kitap kimlere ulaştıysa hepsini uyarmam için bu kitap bana vahyedildi. Sadece kendi zamanındakiler değil, sadece Mekkeliler değil, sadece Mekke'nin etrafındakiler değil. Ehli kitaptan bazıları Hazreti Peygamber'i kabul edenler oldu. Tek tük de olsa, istisna da olsa, halbuki ehli kitaplardı, ellerinde bir kitap vardı, bir peygamberlik nedir az çok biliyorlardı. Dolayısıyla evvela onlar iman etmeliydi, son peygamberi bekliyorlardı. Bir peygamber gelecek, onunla beraber olacağız ve putperestlerin kökünü kazıyacağız diye konuşuyorlardı. Ve o peygamber geldiği zaman en evvel onlar inkar ettiler. Müşriklerle birlikte onlar da inkar ettiler. Ve Allah Azze ve Celle onlara der ki, وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. Ey ehli kitap, kafirlerin ilki siz olmayın. Yazıklar olsun size. Elinizde bir kitap var, bir peygamber bekliyordunuz. Kitabınız bozuktu, mozuktu ama sonuçta bir peygamberliğin ne olduğunu biliyordunuz. Az çok ahiret hakkında bilginiz vardı, vahiy hakkında bilginiz vardı. Ve size bir peygamber geleceği, ahir zaman peygamberin geleceği bildirilmişti. Neden inkar ediyorsunuz? İlk kafirler siz olmayın. Bazıları güya iman ettiler. Fakat nasıl iman ettiler? Peygamberlik bilmeyen, kitap bilmeyen, ahiret bilmeyen müşrikler sonradan kabile kabile toptan iman ettiler. Ehli kitap ise teker teker, birer birer zoraki iman ettiler. O da imanları eksik kaldı. Buna tabii ki iman denmez. Güya dediler ki bazıları, evet bu peygamber o peygamberdir. İncil'de kendilerine haber verilen, bekledikleri o peygamber. O peygamber diyorlardı, gelecek olan peygamber kendi aralarında konuşurlarken. O gelecek ve onunla beraber olacağız diyorlardı. Ve işte o peygamber geldiği zaman reddettiler. Bir kısmı peygamberin peygamberliğini kabul ettiyse de kabul etmesi gerektiği şekilde değil. Arapların peygamberi olarak kabul ettiler. Mekke'nin peygamberi olarak kabul ettiler. Belli bir zaman için gelmiş olan bir peygamber olarak kabul ettiler. Bu iman iman değil. Kur'an'a bakışlar da aynı şekilde. Kur'an'ı kelamullah olarak kabul edenler, Araplara gelmiş bir kitap olarak, bir ırka gelmiş kitap olarak kabul ettiler. Halbuki bu kitap kimlere ulaştıysa herkes bu kitaptan mesul idi. Ey Resulüm, onlara böyle söyle, bu kitap bana vahyedildi ki sizi uyarayım ve bütün bu kitabın ulaştığı kimseleri de uyarayım. Allah Azze ve Celle açıkça bunu ifade ettiği halde onlar kendilerince hayır diyorlardı. O sadece Araplara gelmiştir. Halbuki Araplara gönderilmiş olması, Arapların içinden çıkmış olması başka sebeplerden kaynaklanıyor. Elbette ki peygamber bir milletin içinden çıkacak. Ama Türklerden, ama Kürtlerden, ama Araplardan, ama İngilizlerden bir yerden çıkacak peygamber. Ama bu sadece oraya ait demek değil. İşte bu kitabı Arapça bir kitap olarak indirdik ey Resulüm. Ummul Kura'yı, Mekke'yi, Mekke ahalisini uyarasın diye ve etrafındakileri uyarasın diye. Sonra da diğerlerini, Allah Azze ve Celle ilk hedef olarak Mekke'yi ve sonra orta hedef olarak Mekke'nin etrafını ve sonra başka ayetlerde de bütün dünyayı hedef olarak gösteriyor. Bütün insanları hedef olarak gösteriyor. Biraz evvel dediğim gibi En'am suresinde bu kitap kimlere ulaştıysa hepsini uyarayım diye bana bu kitap vahyedildi demesini emrediyor. Demek ki Allah Azze ve Celle başka yerlerde bütün dünyayı kıyamete kadar bütün insanların bu kitaptan sorumlu olduğunu anlatıyor ve insanlara, tüm insanlara geldiğini anlatıyor. Fakat bazıları böyle düşündüler. Kur'an bir zaman için gelmiş veya bir bölge için gelmiş, Mekke ve etrafındakiler için gelmiş yahut da Allah'ın hükümleri o zaman için gelmiş, bu zaman için gelmemiş dediler. Belki bu gibi ayetlere dayandılar. Mekke'yi ve Mekke etrafındakileri uyarman için. Buna belki dayanmak istediler. Halbuki Kur'an'ı Kur'an tefsir eder. Bu ayetin manasını başka ayetlerle birlikte anlamak icap eder. Başka ayetlerde Allah Azze ve Celle bu kitapla bütün insanların sorumlu olduğunu ifade ediyor. Tüm insanlar bu kitaptan sorumlular. Dolayısıyla sadece buraya bakarak Mekke ve Mekke'nin etrafı için bu din gelmiştir denilemez. فَقَاتِلُوهُمَ اَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً Onların hepsiyle savaş diyor Allah Azze ve Celle. Yeryüzünde fitne kalmayana kadar bütün dünya hedef olarak gösteriliyor. Sadece Mekke değil. Onlarla savaş, yeryüzünde fitne kalmayana kadar ve din, düzen, Allah'ın düzeni bütün dünyada oluncaya kadar Allah bütün dünyayı hedef olarak gösteriyor. Sadece buraya bakıp Mekke ve Mekke'nin etrafındakiler sorumludur denilemez. Neden Ummul Kura deniliyor Mekke'ye? Kariyelerin, memleketlerin anası, şehirlerin anası, kasabaların anası Ummul Kura. Neden Allah Azze ve Celle bu şekilde ifade ediyor? Bulunduğu bölgenin başkenti gibiydi. Bir yönüyle ondan dolayı. O bölgede kültür merkezi sayılırdı Mekke. Daha uzak memleketlere göre değil, daha uzak memleketlerde başka imparatorluklar vardı, başka kültürler vardı, kültür seviyeleri kendilerince daha yüksekti. Ama Mekke bulunduğu Arabistan Yarımadası için en çok kültürel faaliyetlerin yapıldığı, şiir yarışmalarının yapıldığı, fuarların yapıldığı, panayırların yapıldığı bir memleketti. O bölge insanları için Mekke Ümmül Kura idi. O bölgenin merkeziydi, başkentiydi. Aynı zamanda orası Ümmül Kura'dır elbette, çünkü Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan kalmıştır. Onun temellerini Hazreti İbrahim atmıştı. Karısı Hacer ile oğlu İsmail'i oraya getirmiş ve orada hiçbir şey yokken onları oraya bırakmış ve orada bir şehrin temellerini atmıştı. Hazreti İbrahim'in kurduğu, temellerin attığı bir şehir. Elbette ki Ümmül Kura olmaya layıktır. Elbette ki yeryüzünde ilk Beytullah, elbette ilk Beytullah'ın olduğu memleket, elbette şehirlerin anası olmaya layıktır. İnne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezi bi Bekke'te mübareke. Yeryüzünde Allah adına kurulmuş olan ilk beyt, Bekke'deki, yani Mekke'deki Kabe'dir. Allah Azze ve Celle yeryüzündeki ilk Beytullah'ın orası olduğunu ifade eder. Dolayısıyla elbette ki Ümmül Kura'dır. Ve Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Mekke'den çıkartılacağı zaman, Mekke'den hicret etmek zorunda kaldığında üzüntülüydü. Şöyle diyordu: Allah'ım, daha doğrusu Mekke'ye sesleniyordu evvel Allah Resulü. Ey Mekke diyordu. Ey Mekke, ben senden razıyım ama benim sende yaşamama müsaade etmiyorlar. Allah'ın arzındaki en şerefli yer sensin. En şerefli belde sensin. Allah'ın kutsal kıldığı memleket sensin. Fakat benim burada yaşamama izin vermiyorlar. Eğer beni kendi halime bıraksalardı ben senden ayrılmazdım. Hicret etmek zorunda beni bırakmasalardı ben seni bırakır mıydım ey Mekke? Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Mekke'nin topraklarıyla, dağlarıyla konuşuyordu. Üzüntülüydü. Mekke'den ayrılmak istemiyordun. Şehirlerin anasıydı. Hazreti İbrahim'in yadigarıydı. Yeryüzündeki ilk Beytullah oradaydı. Oranın çocuğuydu kendisi. Allah Azze ve Celle burada Mekke'nin şerefini anlatıyor bize. Mekkelileri uyarasın diye. Neden Mekke? Neden Ümmül Kura? Neden Mekke'den çıktı son peygamber? Halbuki o gün için çok daha kültürlü memleketler vardı. Bizans çok daha kültürlüydü mesela. Ehli kitaptı. Peygamberlik nedir bilirlerdi. Ahiret nedir bilirlerdi az çok. Evet, bizim ahiret anlayışımızla onlarınki arasında fark var ama sonuçta ahiret diye bir şeyden haberleri vardı. Meleklerden haberleri vardı. Bir şeyler biliyorlardı yani. Ve tarım arazilerinde yaşıyorlardı. Kültür seviyeleri daha yüksekti. Kendilerince daha başka alanlarda da gelişmişlerdi. Memleketleri daha düzenliydi. Bir kralları vardı. Valileri vardı, komutanları vardı. Mekke'de bunların hiçbirisi yoktu. Mekkeliler aşiret halindeydiler. Aşiretlerin reisleri bile doğru düzgün belli değildi. Arap özgür olarak yaşıyordu. Başlarında bir hükümdar yoktu. Ama o günkü imparatorluklara baktığımız zaman onlar böyle değillerdi. Orada yaşayanlar baskı altındaydılar. Özgür değillerdi. Roma İmparatorluğu, Çin İmparatorluğu, İran İmparatorluğu, Hindistan, Hint İmparatorluğu. O günün dünyasında 4 büyük imparatorluk vardı. Büyük imparatorluklardı bunlar, süper güçlerdi bunlar. Bunlar büyük ve güçlü ordular meydana getirmişlerdi. Bir devlet nizamı meydana getirmişlerdi. Askerleri vardı, polisleri vardı, hükümdarları, valileri vardı bunların. Dolayısıyla orada insanlar özgür olamıyorlardı. Ve orada bir hareket çıkmaya görsün. hareketi bastırmaları için ellerinde güç çok fazlaydı. Devlet gücü vardı ellerinde. Bizans'ta eğer Hazreti Peygamber Bizans'tan çıkacak olsaydı, Bizans hükümdarının elinde büyük güçler vardı. Engellemesi çok kolaydı. Roma'dan çıksaydı, İran'dan çıksaydı Hazreti Peygamber, oradan bir peygamber çıksaydı, o günün döneminde çok zordu işi. Ama Arabistan kimsenin kıymet vermediği bir çöl parçasıydı. Büyük imparatorların oraya göz diktiği söz konusu değildi. Bugün insanlar o bölgelere göz dikmişler çünkü artık orada petrol olduğunu görüyorlar. Ama o gün için insanlar petrol bilmediğinden kimse Arabistan'a kıymet vermiyor. Ne İran oralara akınlar gerçekleştiriyor, ne Roma oralara akınlar gerçekleştiriyor. Oranın insanları biraz daha özgür yaşayabiliyorlardı. Devletleri de yoktu, o yüzden özgürlerdi. Doğru düzgün bir nizamları yoktu. Hazreti Peygamber davasını ortaya attığı zaman karşısında büyük bir güç yoktu aslında. Aynı zamanda aşireti de vardı kendisinin. Aşireti de onun yanında yer almıştı. Her ne kadar Müslüman olmadılarsa da kendi aşiretlerinden olduğu için onu destekliyorlar. En azından himaye ediyorlardı. Başkalarının ona kötülük yapmasına fırsat vermiyorlardı. Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'i o yüzden Mekke'de yaratmak istedi. Hem Arapça dünyanın en gelişmiş diliydi. Allah kelamını gönderecekse gelişmiş bir dille göndermeliydi. Kısır olan bir dille değil, gelişmiş bir dille gönderilmesi lazımdı. Kıyamete kadar, çünkü bu kitaba göre hükmedilecek. Bu kitapla kıyamete kadar insanlar kendilerine yön verecekler. Bütün zamanlara hitap edebilecek şekilde öyle geniş kelimelere sahip olan bir dil olması gerekiyordu. Grameri çok gelişmiş, dil bilgisi kuralları çok gelişmiş olan bir dile ihtiyaç vardı. Kelime hazinesi çok olan bir dile ihtiyaç vardı. Şiirde ilerlemiş olan bir milletin dili gerekiyordu. Allah Azze ve Celle son dinini, daha doğrusu dinini gönderirken elbette ki böyle bir dille göndermek istiyordu. Bir sebep de o, Hazreti Peygamber'in Mekke'den çıkması, Arap toplumundan çıkması, Kur'an'ın Arapça dil olarak Arapça bir dille gelmesi, elbette ki bir takım sebepleri vardı. Arapçanın gelişmiş olması elbette ki önemli bir sebep. Ve Hazreti Peygamber'in oradan çıkartılması elbette ki mühim hikmetlere dayalı. Bizans'tan çıksaydı acaba Bizans fırsat verir miydi? İran'dan çıksaydı İran fırsat verir miydi? Evet, belki Mekke'nin müşrikleri de fırsat vermek istemediler. Ama onların ellerinde ciddi bir güç mevcut değildi. Mekke'nin reisi kimdi mesela, bilir misiniz? Mekke'nin bir reisi yok ki bilesiniz. Mekkelilerin, tüm aşiretlerin ortak bir reisi, bir hükümdarı söz konusu değildi. Medine'de de durum aynıydı. Hazreti Peygamber Medine'ye gittiği zaman da orada da durum aynıydı. Bir reisleri mevcut değildi. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle hiçbir reisin olmadığı, baskının olmadığı, diktatörlerin olmadığı bir memleketi tercih etti. Diktatörlerin olmadığı, özgürlüğün olduğu memleketlerde fikirler neşvu nema bulur, gelişirler. Hak öyle bir memlekette gelişebilir. Onun için Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'i oradan yarattı. Bir taraftan da Arap her ne kadar cahil ise de, o dönemin Arabı müşrik, putperest, kızlarını diri diri toprağa gömenler, bir taraftan bu kadar cehalet içerisinde putlardan bir şeyler istiyorlar, kızları diri diri toprağa gömüyorlar, leş yiyorlar, zina ediyorlar, her türlü eşkıyalık yapıyorlar. Evet, böyle ise de diğer taraftan çöl insanlarında olan bir takım meziyetlere sahiplerdi. Çöl insanı dayanıklıdır. ova insanı gibi değildir. Gölgeliklerde yaşayanlar gibi, güzel topraklarda yaşayanlar gibi, sulak memleketlerde yaşayanlar gibi değiller. Çöl insanı zorluklar içinde yaşar. 60 derece sıcakta yaşar. Altına sığınabileceği bir ağaç bile bulamaz. Doğru düzgün yiyecek bir şey bulamaz. Zor günlerin insanıdırlar. Dolayısıyla bu davayı omuzlayacak olanlar zor günlerin insanları olmalıydılar. Belki Bizans o gün için daha kültürlüydü. İran'ın kendine has bir kültürü vardı. Fakat o günün İran'ı, o günün Bizans'ı insanları, şahsiyetlerini kaybetmişlerdi. Çöl insanında olan bir takım meziyetler onlarda mevcut değildi. Davaların İlk insanları, ilk nesilleri bedevi hasletlere sahip olmalı. Bedevi hasletlere sahip olanlar dava adamı olabilirler. Daha sonrakiler belki daha sonraki nesilde bir görev ifa edebilirler. Belki daha sonraki nesiller ova insanı da olabilirler. Zengin de olabilirler. Rahatına düşkün insanlar da olabilirler. Ve bir görev ifa edebilirler. Ama ilk Müslümanların taş gibi olması gerekiyordu. Zor günlerin insanı olması gerekiyordu. Çöl hayatı onlara bunu öğretmişti. Ve çöl hayatı aynı zamanda onlara şahsiyetli olmayı da öğretiyordu. Misafirperverliği öğretiyordu. Çünkü hepsinin başına geliyordu çölde. Aç susuz kalıyorlardı, birbirlerinden yardım istiyorlardı. O yüzden çöl insanı misafirperver oluyordu. Mecburdular misafirperver olmaya. Hepsi buna mecburdu. Çünkü hepsinin birbirine ihtiyacı vardı. Böylece bedevi hasletlerini muhafaza edebiliyorlardı. Cömert oluyorlardı, misafirperver oluyorlardı. Ve çöl insanı kendisine sığınan bir insanın İnsanı düşman olsa bile düşmanına teslim etmiyordu. Sen bana sığındın öyle mi diyordu. Benim düşmanımsın ama bana sığındın madem, seni düşmanıma bile teslim etmem. Böyle bir bakış kazanmışlardı. Böyle bir karakter ne Bizans'ta vardı ne İran'da. Dava adamlarının böyle olması gerekiyordu. Böyle olanlar dava adamı olabilirler. Şahsiyetli insanlar. Şahsiyeti öldürdüler. Kafirlerin bize yaptığı en büyük kötülük şahsiyetimizi öldürdüler. Misafirperverliği öldürdüler. Yiğitliği öldürdüler. Yiğitler artık aptal görülmeye başlandı. Cesur insanlar aptal görülür oldu. Şahsiyeti öldürdüler. Belki bizi gavur edemediler. Belki bizi komünist edemediler, Hristiyan, Yahudi edemediler, mülhit edemediler, ateist edemediler. Fakat bir şey ettiler, karakterimizle oynadılar, bedevi hasletlerimizi kaybettik, yiğitliğimizi kaybettik, cömertliğimizi kaybettik, sözünde durmayı kaybettik. Bedevi insanlarda bunlar olur. Bir taraftan medeni olurken bir taraftan bedevi hasletleri korumak lazımdı. Bedevi hasletleri korumadan tam bir medeniyet mümkün değildir. Narinleştirildik. Sözünde durmayanlar çoğaldı. Yalan söyleyenler çoğaldı. Vefalı insanlar azaldı. Dostluk bitirildi. Kardeşlik bitirildi, yardımlaşma bitirildi. Nasıl olacak? Böyle insanlar nasıl dava adamı olabilecekler? Şahsiyetin yeniden güçlendirilmesi lazım. İşte o gün belki Arap cahildi ama şahsiyetliydi. Kendisine sığınanı düşmanına bile teslim etmezdi. Düşmanı olsa bile kendisine sığınan adam onu koruması altına alır, kendi canını ortaya koyardı. Bana sığınanı ben teslim etmem derdi. Erkek adamlardı. Ebu Cehil bile kafir olmasına rağmen Bedir Savaşı sırasında vuruldu ve düştü. Kendisine işte böyle geber dediler. Dedi ki Ne var ki halimde savaştım ve ölüyorum. Ne var ki bunda? Zaten savaşta insanlar ölürler. Böyle bir eğitim görmüşlerdi. Zor işlere alışmışlardı. Allah Azze ve Celle peygamberini o yüzden oradan göndermek istedi. Hem Hazreti İbrahim'in yadigarı Mekke, o bölgenin başkenti Mekke, o bölgenin en çok kültür seviyesinin yüksek olduğu şehir Mekke, bedevi hasletlerin de muhafaza edildiği bir şehir Mekke, Arapçanın da en güçlü olduğu şehir Mekke. Bu gibi sebeplerden dolayı Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'i oradan gönderdi. İşte o yüzden burada Ümmül Kura'yı inzar edesin diye buyuruyor. Mekkelileri inzar edesin diye ve Mekke'nin etrafındakileri. Allah Resulü elbette ki sadece Mekke'ye gönderilmedi. Tüm insanlığa gönderildiğini biliyoruz. Fakat öncelikli vazifesi elbette ki önce Mekke, sonra Mekke'nin etrafı, sonra diğer memleketler. Kendisi evvela Mekke'yi fethetti, sonra Mekke'nin civarını, bütün Arabistan yarımadasını fethetti. Sonra kendinden sonra halifeleri Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler daha uzakları fethettiler. Daha sonra daha uzaklar. Ve ta Viyana'ya kadar ulaştılar Müslümanlar. Ey Resulüm, bunun için sana bu kitabı Rabbin vahyetti. Ve tunzira yevmel cem' la raybe fi. Ve o toplanma gününü kendisinde hiç şüphe olmayan, hiçbir raybın olmadığı, hiçbir şüphenin olmadığı o toplanma günüyle insanları uyarasın diye Allah sana bu kitabı vahyetti. Hiçbir şüphenin olmadığı bu kitap, hiçbir şüphenin olmadığı o ahiret gününü haber veriyor bu kitap. Neden ahiretten şüphe olmaz? Allah Azze ve Celle la raybe fih buyuruyor. Nasıl ki bu kitabın Allah'ın kitabı olduğunda şüphe edilmemeli, çünkü benzeri getirilemiyor. Çünkü gaybden haberler veriyor. Aynı şekilde onun kelamullah olduğunun delilleri olduğu gibi, aynı şekilde kıyametin de delilleri var. O yüzden onda şüphe akıllı adamın işi değildir. Kıyametin delilleri bu kadar kuvvetli midir ki? Şüphe edilmeyecek kadar kuvvetli midir ki? Demek ki öyle ki Allah Azze ve Celle öyle buyuruyor. Kendisinde şüphe olmayan o toplanma günü. Yani herkes mezarından kalkacak ve tekrar toplanacak. O günden şüphe yoktur buyuruyor. Demek ki ahiretin delilleri çok kuvvetlidir. Belki kişi bilmiyor olabilir. Biz bilmiyorsak onun delilleri zayıftır demek değil. Biz bilmiyoruzdur. Ama bildiğimiz zaman delillerinin çok kuvvetli olduğunu anlayabiliriz. Ahireti ispat eden çok delil var. Bu dünyada adalet gerçekleşmiyor. Adaletin gerçekleşmiyor olması ahireti gerektirir. Çünkü Allah Azze ve Celle adaletli bir Allah'tır. Adaletli olan bir Allah, onun dünyasında adalet gerçekleşmiyor. Nasıl olur? Allah adaletli olur ve Allah'ın adaleti bu dünyada gerçekleşmez. Bu dünyada madem adalet gerçekleşmiyor, demek ki Allah bunu sonraya bırakıyor. Eğer sonrasında da bir dünya olmazsa, orada da eğer adalet gerçekleşmezse, Allah nasıl adaletli bir Allah olabilir? Madem adaletlidir, o halde sonrasında hesap olmalı, kitap olmalı, zalimin cezası verilmeli, mazlumun mükafatı verilmeli. Eğer zalime ceza verilmez, mazluma mükafat verilmezse, o zaman mazlum demez mi? Ya Rab, adalet istiyorum. Sen kainatın padişahısın. Nasıl adaleti sağlamazsın demez mi? Irak'ta öldürülenler, ya Rabbi adalet demezler mi? Filistin'dekiler, ya Rabbi adalet demeyecekler mi? Allah Azze ve Celle onları böyle konuşturur mu? kullarının adalet adalet demesine fırsat verir mi? Her memleketin mahkemesi var. Nasıl Allah'ın mahkemesi olmaz? Her memleketin hapishanesi var. Nasıl Allah'ın hapishanesi olmaz? Her memlekette mükafat verilir, takdirname verilir. Nasıl Allah'ın mükafatı olmaz? Her memleketin hapishanesi olur, gardiyanı olur. Nasıl Allah'ın gardiyanları, zebanileri olmaz? Olması lazım gelir. Yoksa adalet gerçekleşmemiş olur. Bu Allah'a yakışmaz. Ve Allah Azze ve Celle Kerim'dir. Hep vermek ister. Cömerttir. Sürekli vermek ister. En şerefli mahluk insandır. Ve insana sürekli olarak vermek ister. Eğer insanların içinden bir kısmı cennetlik olmasa, onlara orada vermese, o zaman Kerim sıfatıyla kime muamele edecek? Hazreti Nuh'a vermeyecek de kime verecek? İbrahim'e vermeyecek, Musa'ya, İsa'ya vermeyecek. Hazreti Muhammed'e vermeyecek, kime verecek? Kerim'dir Allah. Kerim sıfatıyla daima vermek istiyor. Bu sıfat onunla beraberdir. Ezeli ve ebedidir. O halde ebedi olarak nimet vereceği kullarının olması gerekir. O halde ahiretin olması gerekir. Ahiret olmazsa Allah en şerefli mahlukatına vermezse, Kerim sıfatıyla onlara muamele etmezse kime muamele edecek? Hayvanlara mı verecek? İnsanlara vermeyecek, hayvanlara mı verecek? Dağlara, taşlara mı verecek? En şerefli mahlukuna karşı Kerim olmayacak da kime Kerim olacak? İbrahimler, Musalar, İsalar, Muhammed Mustafa'lar demezler mi ya Rabbi? Neden bizi yok ettin? Neden öldürdün ve neden diriltmedin? Demezler mi? Senin mülkünden bir şey mi eksilirdi? Biz seni seviyorduk. Neden bizi öldürdün? Allah kullarını böyle konuşturmaz. Neden bizi öldürdün? Neden tekrar diriltmiyorsun? Biz seni seviyorduk. Allah Azze ve Celle kullarına karşı vefalıdır. Peygamberleri, Allah'ın evliyası, Allah'ı sevenler, Allah'ı görmek isteyenler, Allah'tan razı olanlar, onu tesbih edenler, Allah Azze ve Celle onları neden kendinden uzaklaştırsın? Neden onları yokluğa mahkum etsin? Neden mülkünden bir şey mi eksilecek ki sanki? İnsanı yeniden yarattığı zaman mülkü mü eksilecek? Ahiret olmak zorunda. Çünkü Allah adaletlidir. Ahiret olmak zorunda. Çünkü Allah kerimdir. Ahiret olmak zorunda. Çünkü insan ahirete temayüllü olarak yaratılmıştır. Her şeyin menbaını görmek ister insan. Dağda bir su görseniz, şırıl şırıl akan bir temiz su görseniz, onun başladığı noktayı, kaynağını bulmak istersiniz. İnsan böyle yaratılmıştır çünkü. Onun kaynağını bulmak ister. Eğer Allah Azze ve Celle insanı böyle yarattıysa, demek ki menbaını gösterecek. Böyle bir fıtrat vermiş insana, demek ki onu gösterecek, göstermeyecek olsaydı böyle bir duygu da vermezdi. İnsan ölümsüzlük istiyor, ölmek istemiyor. Demek ki öyle bir hayat verecek. Eğer öyle bir hayat vermeyecek olsaydı o duyguları da vermezdi. İnsan daha güzelini, daha güzelini, daha güzelini istiyor. Daha güzelini gördüğü zaman içi cız ediyor, keşke benim olaydı diyor. Ondan güzelini gördüğü zaman yine içi cız ediyor, keşke bu benim olaydı diyor. En güzelini istiyor. Allah Azze ve Celle en güzel olandır. Eğer kullarına kendini göstermeyecekse, en güzele ulaşma arzusunu neden verdi? En güzeli istiyoruz. En güzele ulaşma arzusunu verdiyse demek ki kendisini gösterecektir. Madem bu dünyada göstermiyor, demek bir başka dünyada gösterecek. Yoksa neden verdi insana bu arzuyu? İnsan ölmek istemiyor. Hep yaşamak istiyor. Ebedi bir hayat arzusu verilmiş insana. Ebedi bir hayat vermeyecekse neden bu arzuyu verdi? Kediye ciğeri gösterip sonra vermemek. Tekrar gösterip tekrar vermemek. Tekrar gösterip tekrar vermemek. Zulüm olmaz mı? Bunu bir insan bile yapsa zalimsin dersiniz. Hayvanı neden böyle oynatıyorsun dersiniz. Neden hayvana zulmediyorsun dersiniz. Zalim demiş olursunuz yani bunu yapan adama. Allah kullarına karşı zalim değildir. Madem ebedi bir hayat arzusu vermiş, demek ki öyle bir hayat verecektir. Dilimiz daha güzel lezzetler tatmak istiyor. Ama onu bulamıyor. Daha güzelini istiyor, daha güzelini istiyor, daha güzelini istiyor. Bu dünyada yok. Demek ki sonraya bırakılıyor. Kulağımız daha güzel sesler işitmek istiyor. Daha güzelini, daha güzelini, daha güzelini. Ama yok. Ne bu dünyanın en güzel sesleri insanı tatmin edebiliyor, ne de bu dünyanın en güzel yiyecekleri insanın damak tadını tatmin edebiliyor. Bu dünyada hiçbir şey insanı tatmin etmiyor. İnsan tatmin olmuyor. Demek ki tatmin olması sonraya bırakılmıştır. Demek ki sonra tatmin olacak. Demek ki onu tatmin edecek ses bu dünyada değil, başka bir alemden. Demek ki onu tatmin edecek olan lezzet bu dünyada değil, başka bir alemde. Her şey eksik bu dünyada. Hiçbir şey insanı tatmin etmiyor. İnsan bu dünyada öğrenmek istiyor, daha fazla öğrenmek istiyor, daha fazla öğrenmek istiyor, daha fazla öğrenmek istiyor. Bu dünyadaki bilgiler ve insanın vakti buna yetmiyor. İnsan bu dünyada ilimle de tatmin olmuyor. Daha fazlasını istiyor. Bu dünyada verilmiyor. Demek ki sonraya bırakılıyor. İnsan hiçbir yönden bu dünyada tatmin olmuyor. Hayvanlar bile insandan daha mutlu. İnsan mutluluk istiyor, bu dünyada ele geçiremiyor. 5 dakika mutlu olsa 6. dakikada mutlaka bir problem çıkıyor. Canını sıkan bir olay oluyor. Ya kapı çalıyor ya telefon çalıyor. Ya birisi kendisine canını sıkacak bir söz söylüyor. 5 dakika mutlu olsa 6. dakikada illaki bir kötülük oluyor. Hayvanlar bile insandan daha mutlu. Hayvan dünü hatırlamaz. Yarını da düşünemez. Hayvan anını yaşar sadece. İnsan böyle değil. Dünü de hatırlıyor, yarını da düşünüyor. Hiç mutlu olamıyor. Fare bile insandan daha mutlu. Lağımda yaşıyor ama insandan daha mutlu. Hayvanlar insandan daha mutlu. Nerede olsa yatıyor. İnsandan daha dayanıklı. Ne yorgana ihtiyacı var, ne döşeğe ihtiyacı var. Her tarafta yaşayabiliyor. Her şeyi yiyebiliyor. Özel yemeklere ihtiyacı yok. Leşi bile yerken büyük bir zevkle, lezzetle yiyebiliyor. İnsan kadar dayanıksız değil. İnsan kadar mutsuz değil. Halbuki insan yeryüzündeki en şerefli varlıktır. Şerefine uygun bir hayat yaşamıyor. Hayvandan daha şerefli olduğu halde hayvandan daha az mutlu. Hayvandan daha fazla hasta oluyor. Hayvandan daha fazla canını sıkan olaylar oluyor. Demek ki insan bu dünya için yaratılmamıştır. Aslında insan başka bir dünya için yaratılmıştır. İşte ona ahiret diyoruz. Onda şüphe yok. İnsan daha güzel bir dünya için yaratıldı. Ve bu kadar şeyler boşuna yaratılmış olamaz. O halde ahiretten şüphe olamaz. Bu kadar şeyler boşuna yaratılmış olabilir mi? Bir çay bardağı yapan fabrikaya sorsanız, bu çay bardağını neden yaptın deseniz, bu çay kaşığını neden yaptın deseniz, laf olsun diye yaptım der mi? Mutlaka bir şey için yapmıştır. Çay içesiniz diye yaptım demez mi? Laf olsun diye yaptım demesi mümkün müdür? Şu binayı yapan adama sorsanız, neden bu evi yaptın deseniz, laf olsun diye yaptım der mi? İnsan bir çay kaşığını bile laf olsun diye yapmıyor da, Allah şu kainatı laf olsun diye mi yarattı? Elbette ki bir maksat var. Kur'an buyuruyor ki biz laib değiliz. Oyuncu değiliz. Oyun oynamıyoruz. Allah çocuk mudur ki oyun oynasın? Sonunda hesap var. Bu kadar büyük bir kainat yaratılmış ve insan için idare ediliyor. Her gün yiyeceklerimiz gönderiliyor. Bütün dünyada üç öğün sofra seriyor Allah. Bütün evlerde, bütün lokantalarda, bütün otellerde, her tarafta, hatta yollarda bile sofralar seriliyor. İnsanlara bile yiyorlar. Hava her gün temizleniyor. Gece oluyor, gündüz oluyor. Topraktan sürekli bir şeyler yaratılıyor. Hayvanlar büyütülüyor, kesip kesip yiyoruz. Bu kadar şeyler boşuna olabilir mi? Bunun sonunda bir hesap kitap olmalı. Bir sürü insan bu nimetlerden istifade ediyor ama nimetlere nankörlük ediyor. Allah bunları sadece seyredip öyle bırakacak olabilir mi? Bir sürü insan bir sürü insana zulmediyor. O mazlum hakkını alamıyor. Allah bunu seyrediyor. Allah Azze ve Celle eğer bunu o zalimin yanına bırakırsa nasıl adaletli bir Allah olacak? Bütün bu deliller ahiretin olmasını gerektirir. Bir kez, birinci kez yaratmak mı zordur, ikinci kez yaratmak mı? Elbette ki birinci kez yaratmak zordur. Bir şeyi ilk defa yapmak mı zor, ikinci kez yapmak mı? O halde madem ki birinciyi başarmış Allah, o halde ikinciyi de başarır. Birinciyi yapan ikinciyi yapamaz mı? Ve topraktan yaratmış insanı, topraktık. Anamız babamız o topraktan çıkan meyveyi sebzeyi yedi. Anamızın babamızın belinde sperm olduk, yumurta olduk. O yedikleriyle, o yedikleri topraktan çıkan o şeyler, anamızın babamızın belinde sperm oldu. Babamızın belinde sperm oldu, anamızın vücudunda yumurta oldu. Sonra onların birleşmesiyle biz dünyaya geldik. Yani biz topraktan geldik. Bakıldığı zaman kaynağımızın toprak olduğu anlaşılacaktır. Topraktan insanı yaratan ve tekrar insanı toprağa dönüştüren Allah, öldüğü zaman, mezara girdiği zaman insan tekrar toprağa dönüşmektedir. Topraktan insanı yaratan ve tekrar insanı toprağa dönüştüren Allah belli ki sistemi bilmektedir. Belli ki topraktan nasıl insan oluyor sistemini biliyor. Belli ki insan nasıl toprağa dönüştürülür onun da sistemini biliyor. O halde toprağa dönüştüğümüz zaman tekrar filmi geriye çevirirse tekrar insan olmaz mı? İnsanlar bile filmi geriye çevirebiliyorlar artık. Nasıl olur da Allah Azze ve Celle filmi geriye çeviremez? Topraktan yarattı, tekrar toprağa döndürüyor. Tekrar yaratması neden mümkün değil? İnsan ilk kez nasıl yaratıldığını bir düşünsün. Sudan yaratıldığını bir düşünsün. O zaman anlayacaktır. Şu kainata bir baksın. Kainat ahiretin en büyük delilidir. Şu kainata bakan Allah'ın kudretinin sonsuz olduğunu anlayabilir. Şu kainata bakan, 5 dakika düşünen bir insan bu kudretin sonsuz olduğunu anlayabilir. Allah için mümkün olmayan bir şeyin olmadığını anlayabilir. Bu Allah için mümkün olmayan bir şey yok. Kainata bakan bunu anlayabilir. Dolayısıyla ahiretten şüphe olamaz. O yüzden la ukusimu biyevmil kıyameh buyurulmuş. Bir ihtimale göre la ukusimu biyevmil kıyameh demek, kıyamet gününe yemin etmem demek yani. Yani la'dan sonra virgül koymazsanız ya da ünlem işareti koymazsanız devam ederseniz la uksimu biyevmil kıyameh diyerek kıyamet güne yemin etmem manasına gelir. Hayır, kıyamet güne yemin olsun ki şeklinden de anlamak mümkün. La uksimu biyevmil kıyameh, böyle anlamak da mümkün. Ama la uksimu biyevmil kıyameh, kıyamete yemin etmem şeklinde anlamak da mümkün. O zaman demek olur ki Allah Azze ve Celle kıyamete yemin etmem yani, çünkü yemin etmeye gerek olmayacak kadar açık bir meseledir demek istiyor. Kıyametin kopmamasına şaşmak lazım. Nasıl bu düzen devam edip gidiyor? Nasıl bozulmuyor? Nasıl bu yıldızlar, gezegenler çarpışmıyor? Buna hayret etmek lazım. Nasıl bu düzen devam edip gidiyor? Nasıl bu dünya milyarlarca yıldan beri aynı hızla dönüp duruyor? Hiç mi bunun hızı artmaz? Hiç mi azalmaz? Hiç mi durmaz? Hep aynı hızla dönüp duruyor 24 saat. Hiç mi 20 saat olmaz? Hiç mi 50 saate çıkmaz? Hiç mi bunun bu durmaz? Buna şaşmak lazım. Kıyamet nasıl kopmuyor? Buna şaşmak lazım. Hidrojenle oksijen atomunu Allah, iki hidrojenle bir oksijeni birleştirmeseydi, su olmasaydı, biri yakıcı biri yanıcı gaz, bütün dünya suyla dolu, birisi kibriti çaksaydı dünya havaya uçardı. Nasıl havaya uçmuyor? Buna şaşmak lazım. Ateşin, cehennemin üzerindeyiz. Karpuz gibi dünya, içi ateş dolu, mağma tabakası. Karpuzun kabuğu kadar toprak ve kaya, karpuzun içi kadar da ateş, cehennemin üzerindeyiz. Ama rahat rahat yaşıyoruz, buna şaşmak lazım. Uzayda etrafımızda dönüp duran meteorlar, meteoritler gelip dünya tarafından çekilmiyor, atmosfere girmiyor, başımıza mermi gibi. Bu ev büyüklüğünde kayalar yağmıyor. Bir el muhafaza ediyor dünyayı. Girmeyeceksin diyor atmosfere, o kayalar atmosfere girmiyor. Buna şaşmak lazım. Mükemmel bir nizam devam edip gidiyor. Nizamın bozulması an meselesidir. Allah eğer bırakıverse nizam anında bozuluverir. O yüzden Kur'an buyuruyor la te'huzuhu sinetun ve la nevm. Allah'ı ne uyuklama tutar ne de uyku tutar. Eğer Allah haşa bir saniye uyuklasa kainat tarumar olur. Onu hiçbir uyuklama ve uyku tutmadığı için bu düzen devam edip gidiyor. Bu düzenin daima devam etmesi onu uykunun tutmadığının delilidir. Buna şaşmak lazım. Hiç bu düzen bozulmuyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim, Allah'ın yani gücünü, kudretini görüyorsunuz ve halen şüphe mi ediyorsunuz? O günden şüphe edemezsiniz, etmemelisiniz. Çünkü Allah'ın kudretini görüyorsunuz. Haydi ahireti görmediniz. Ya Allah'ın kudretini de mi görmediniz? Şüphe edemezsiniz. Kudretten şüphe edemezsiniz. Yalan söylemiş olursunuz. Şuna gücü yetmez diyen adam yalan söylüyordur. Bu yalancılıktır. Çünkü kainata baktığı zaman Allah'ın kudretinin yetmediği hiçbir şey olmadığını anlayabilir. Kudretinin sonsuzluğunu anlayabilir. Buna rağmen mümkün mü demesi yalancılıktır. Göz göre göre yalan söylüyor demektir bu adam. Bu büyük kudreti görüp de yeniden yaratmayı mümkün görmemek yalancılıktır. Sadece ve sadece istediği gibi yaşamak istediğinden ahireti inkar eder. Ahiretin olmasını istemediği için inkar ediyor. Yoksa o kudreti görüyor. Mümkün olduğunu anlıyor. Adaletin olmadığını görüyor. Bir yerde adaletin gerçekleşmesi gerektiğini anlıyor. Ölümsüz bir hayat istiyor. Bütün bunlar ahireti gerekli kılıyor. Ama o ahiretin mümkün olduğunu anladığı halde aslında özgür yaşamak için ahireti inkar etmeyi tercih ediyor. Fariqun fil cenne ve fariqun fis sa'ir. Bir fırka cennette, bir topluluk cennette, bir topluluk da çılgın ateşlerin içinde cehennemdedir. Peygamberimiz sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem bir hadiste bir seferinde geldi, iki tane kitap vardı elinde, biri sağ elinde, biri sol elinde. Dedi ki, bu kitapta ne yazılıdır bilir misiniz? Dediler ki, sen söylemezsen biz bilemeyiz ya Resulallah. Dedi ki, sağ elindeki kitapta cennetliklerin isimleri yazılıdır. Onların kabilelerinin, onların babalarının, aşiretlerinin isimleri yazılıdır. Ve bundan bir şey eksiltilmez ve buna bir şey ilave edilmez. Sol elindeki kitapta da cehennemliklerin isimleri yazılıdır. Babalarının, aşiretlerinin, kabilelerinin isimleri yazılıdır. Bundan da bir şey eksiltilmez, buna da bir şey ilave edilmez. Yani kimlerin cennetlik olduğu belli, kimlerin cehennemlik olduğu belli. Dediler ki, ya Resulallah, o zaman amel niye? Madem ki herkesin yeri yurdu belli olmuş. Başka rivayetlerde dediler ki, ya Resulallah, kalem yazdı, mürekkep kurudu mu? Evet dedi. Herkesin yeri belli mi? Evet dedi. Değişmesi mümkün değil mi? Hayır, mümkün değil. Hepsi yazıldı ve mürekkep kurudu. Rabbim kullarıyla ilgili işi bitirmiştir buyurdu. Dediler ki, o zaman amel neden ya Resulallah? Zaten yerimiz belliymiş. Zaten gideceğiz gideceğimiz yere. O zaman daha neden namaz kılalım, oruç tutalım? Buyurdu ki, doğru olun ve doğruluğa yaklaşmaya çalışın. İnsan hangi ameli işlerse işlesin, cennetlik olacak olan adam ömrünün sonunda cennetlik ameller işler ve cennetlik amellerle ömrü son bulur. Ve yine cehennemlik olacak olan adam da hangi amelleri işlerse işlesin, ömrünün sonunda cehennemlik amelleri işler ve cehennemlik olur. Son amellerine göredir. İnsanın son anı önemlidir, son günleri, son zamanları önemlidir. Cennetlik olacak olanlar, başka ameller işlemiş olsalar da, hayatlarının bir döneminde kötü bir hayat yaşamış olsalar da, Allah Azze ve Celle onların kalbinde bir temizlik görüyorsa, onlara mutlaka hidayet nasip edecek ve o şekilde canlarını alacaktır. Yani insan daima doğru olmaya çalışmalı, daima hayırlı ameller işlemeye çalışmalı. Çünkü biz bilmiyoruz orada nerede yazıyor bizim adımız. Nerede yazıyor, hangi kitapta bizim adımız yazıyor bilmiyoruz. Biz cennetliklerin adlarının yazıldığı kitapta yazılmak istiyorsak, cennetliklerin amellerini yapalım. Eğer onu başarabiliyorsak, Allah Azze ve Celle cennetliklerin amelini bize kolaylaştırıyorsa, cennetliklerin ameli bize hoş geliyorsa, doğru şeyler yapmak bize güzel geliyorsa, demek ki cennetliklerin isimlerinin yazıldığı defterde adımız yazılıdır. Kötü ameller bize hoş geliyorsa, onlar yaptığımız zaman mutluluk duyuyorsak, demek ki cehennemliklerin de isimlerinin yazıldığı defterde ismimiz yazılıdır. İnsan kendinin nerede yazılı olduğunu bilmiyor ama bu şekilde bakıp anlayabilir. eğer hayırlı amelleri seviyorsa, inşallah cennetliklerin içinde adı yazılıdır. Ama o şekilde ölürse, o şekilde ölürse, ömrünün sonunda eğer hali değişir de saparsa, demek ki cehennemliklerin arasında yazılıdır. Allah Azze ve Celle kimin ne olduğunu bilmektedir. Bazen insan hayırlı ameller işler, aslında içinde bir takım şüpheler vardır. Çevrenin tesiriyle, insanların etkisiyle, bir takım yan faktörlerin tesirleriyle hayırlı ameller işler, fakat aslında o işin adamı değildir. Allah'ı aslında hiçbir zaman sevmemiştir. Ama Allah yoluna girmiştir. Allah'ı sevdiğinden değil, Allah'ı tanıdığından da değil, aslında ne Allah'ı sevmektedir, ne de Allah'ı tanımıştır. Fakat o cennetlik ameller işlemektedir çevrenin tesiriyle. Biz onu öyle zannederiz, hayırlı bir insan zannederiz. Kalbini çünkü bilmiyoruz, biz amellerine bakıyoruz sadece. Ama Allah bilmektedir. Aslında o samimi değildir. Allah Azze ve Celle onun gerçek yüzünü ölmeden evvel ortaya çıkaracaktır. Ne iseniz ortaya çıkarılırsınız. Ne isek ortaya çıkarılacağız ve ortaya çıkarılmadan canımız alınmayacak. Şeytan meleklerle beraber Allah'a secde ediyordu, itaat ediyordu. Melekler şeytanı da kendileri gibi zannediyorlardı. Şeytan da bizim gibi Allah'a itaat ediyor, secde ediyor zannediyorlardı. Halbuki şeytanın itaati gerçek bir itaat değildi. Ne zaman ki Allah onu imtihan etti, ortaya çıkardı. Allah onun kalbindeki marazı biliyordu ve onu ortaya çıkartmak istedi. Adem'e secde et dedi. Melekler secde ettiler, şeytan secde etmedi. Çünkü o maraz vardı onun kalbinde. Allah onu ortaya çıkartmak istiyordu ve ortaya çıkardı. Neyse ortaya çıkarıldı. Ortaya çıkarılmadan canımız alınmaz. Bazen insan kötü ameller işliyor olabilir çevrenin tesiriyle. Aslında iyi bir insandır. Aslında ahlaklı bir insandır. Aslında karakterli bir insandır. Aslında hakkı arayan bir insandır. Ama iyi bir ortam bulamamıştır. Allah Azze ve Celle mutlaka ona yol gösterecektir. Eğer onun kalbinde böyle bir güzellik görüyorsa Allah, hidayete layık bir insan ise Allah mutlaka ona hidayeti gösterecek, öyle canını alacaktır. O yüzden insan ölünceye kadar ondan ümit kesilmez. Ama öldükten sonra artık kafir için dua edilmez. Çünkü artık onun ne olduğu ortaya çıkmıştır. Artık onun hidayet bulması mümkün değildir. Ve eğer hayırlı ameller işleyen bir insanın sonradan bozulduğunu görürseniz, hayretler içinde kalmayın, nasıl olur demeyin. Bu adam böyle böyle bir adamdı, nasıl oldu da böyle oldu demeyin. Aslında o eskiden de öyleydi. Ama olayların ve şartların tesiriyle başka türlü görünüyordu. Hiçbir zaman, hiçbir zaman kalbine o iman inmemişti. Hiçbir zaman Allah'ı tanıyamamıştı. Hiçbir zaman samimi olmamıştı. Hiçbir zaman gözünden Allah için samimice bir damla gözyaşı akmamıştı. Hiçbir zaman Allah'a secde ederken canı gönülden secde etmemişti. Hiçbir zaman. Ama öyle görünüyordu etraftan bakanlar tarafından. Öyle zannediliyordu. Eğer bir insan ölmeden evvel hayırlı bir hayat yaşamış gibi görünen bir insan samimi ise, Allah Azze ve Celle onun ölmeden evvel ayağının kaymasına müsaade etmeyecektir. Çünkü rahmet sahibidir. Kendisine bir ömür boyu samimi olarak kulluk etmiş bir kulunu Allah ölmeden evvel kötü amellerle bu dünyadan göndermeyecektir. Ayağının kaymasına müsaade etmeyecektir. Eğer birisi ölmeden evvel ayağa kaydıysa, son zamanlarında ayağa kaydıysa, o adama acımaya gerek yoktur. Çünkü o samimi değildi. Ve izkunna lil melaike tescudu li ademe fesecedu illa iblis. Biz meleklere demiştik ki Adem'e secde edin, ettiler. İblis hariç dedikten sonra ebe ve stekbere ve kâne minel kafirin buyurur. Diretti, dayattı, kibirlendi dedikten sonra ve kâne minel kafirin kafirlerden idi der Allah Azze ve Celle. Kafir oldu, kafirlerden oldu manasına da gelebilir ama kafirlerdendi manasına da gelebilir. Yani o zaten öyleydi. Ama öyle görünmüyordu. O yüzden Allah Azze ve Celle onun kafir olmasına müsaade etti. Zaten de öyleydi. Melekler bilmiyorlardı, Allah ise biliyordu. Bir kısım insanlar cennette, bir kısmı cehennemde. Allah Resulü'nün ashabından birisi hastaydı. Diğerleri onu ziyarete gittiler. Ziyaretleşiyorlardı. Onları görünce ağlamaya başladı. Dediler ki neden ağlıyorsun? Dedi ki peygamberimizden şunu işitmiştim. Allah sağ eliyle bir avuç aldı. Bunlar cennetlik dedi. Sol eliyle de bir avuç aldı. Bunlar da cehennemlik dedi. Ben bilmiyorum hangi avuçtayım. İşte beni ağlatan budur dedi. Ben bilmiyorum. Sağ elinde miyim, sol elinde miyim? Bilmiyorum. Allah Resulü'nün ashabından olanlar bile, Hazreti Ömer bile ölürken bu şekilde ağlamıştı. Bilmiyorum diyordu. Neden ağlıyorsun dediler, ölümden mi korkuyorsun? Yok dedi, ama ben bilmiyorum. Cennetlik miyim, cehennemlik miyim? Halbuki bu dünyadayken cennetle müjdelenmişlerdendi. Ama yine de acaba, sonunda cennete girse bile acaba cehenneme girecek mi? Acaba nasıl bir hayat bekliyor onu kabirde? Cennete girse bile acaba tamamen kurtulabilecek mi? Hesapsız olarak cennete girenlerden mi olacak? Yoksa hesabı çok zor olanlardan mı olacak? Bilmiyordu. Onun korkusu içerisindeydi. Allah Azze ve Celle burada müminleri böyle bir anlayışa sevk ediyor. Bir kısmı cennette, bir kısmı cehennemde diyerek neredesiniz ona dikkat edin demek istiyor. Sadece cennetten bahsetse insanlar şımaracak. Yalnızca cehennemden bahsetse insanlar ümitsizleşecek. O yüzden Allah Azze ve Celle hem cenneti hem cehennemi beraber anlatır. Kur'an'ın yöntemi budur, paralel anlatır. Yalnız cenneti anlatan bir kitabımız yok ki yalnız cenneti anlatalım. Yalnız cehennemi anlatan bir kitabımız yok ki yalnız cehennemi anlatalım. Kur'an'ın metodu, üslubu en güzel metottur ve en güzel üsluptur. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi cennete koyduklarından eyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Ya Rabbi tüm dünyada senin dinini hakim kılmak için mücadele veren kardeşlerimize yardım eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.